Ayrım 29.
İstanbul Mahkemesi. Bazı üniversiteli gençler, gençliğin iman ve ahlakına hizmet maksadıyla gençlik rehberini İstanbul'da bastırdılar. Bunun üzerine Müdde-i Umumilik tarafından 163. maddeye istinaden eser laikliğe aykırı olarak devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak maksadıyla yazıldığı propaganda ve telkin mahiyetinde olduğu iddiasıyla Üstad İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk olunmuştu. 22 Ocak 1952 muhakeme günü olmak itibariyle Bediüzzaman Said Nursi Isparta'dan İstanbul'a gelerek mahkemede hazır bulunmuştu. Üstadın talebeleri, genç üniversiteliler mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Koridorlarda büyük bir kalabalık göze çarpıyordu. Evvela iddianame ve ehli vukuf raporu okunmuş, üstadın isticvabı yapılmıştı. Ehli vukuf raporunda müellifin bu eserde din düşüncesini yaymaya çalıştığı, gençlere rehber olacak fikirler serdeylediği, müellifin tesettür tarafları olduğu, kadınların yarım çıplak ve açık bacakla dolaşmalarının İslamiyete aykırı ve kadının fıtratına zıt olduğunu beyan ettiği, kadını güzelleştiren şeyin terbiye-i İslamiye dairesinde adab-ı Kur'aniye zineti olduğunu söylediği, dini tedrisat tarafları olduğu, binaenaleyh devletin temel nizamlarını dini esaslara uydurmak istediği uzun uzadıya izah edilmiştir. Bediüzzaman Said Nursi'nin müdafaasını İstanbul avukatlarından Seniyüddin Başak, Mihri Helav ve Abdurrahman Şereflaç deruhte etmişlerdir. Okunan iddianame ve rapor üzerine Üstad Said Nursi cevaben 35 senelik hayatını misal göstererek siyasetle, dünyevi ve menfi cereyanlarla alakadar olmadığını, kendisini meşgul eden ve nazarını çeken tek şey hakaiki imaniye ve hizmet-i Kur'aniye olduğunu, bütün kuvvetiyle imanı kurtarmak davasında gittiğini bildirir, müteaddit mahkemelerin beraat ve iade kararlarını zikreder. Gençlik Rehberi adlı eserinin üniversiteli gençler tarafından bastırılmasının büyük bir memnuniyeti mucip olması lazım geldiğini, içinde bulunduğumuz asrın menfi cereyanlarına, bilhassa içtimai bünyemizi sarsan ahlaksızlık ve imansızlık salgınına karşı, Gençlik Rehberi gibi Risale-i Nur'un bütün eczalarının külliyetle intişarının gençliğe ve masum evlatlara ve kadınlara umumen okutturulmasının vatan millet saadeti noktayı nazarından gayet elzem olduğunu belli bir surette ifade etmiş, mezkür gayeler için kendi haberi olmadan genç üniversitelilerin tab eylediğini beyan etmiştir. Mahkeme 19 Şubat 1952 gününe talik edilmiştir. İkinci mahkeme gününde Risale-i Nur külliyatından çok istifade eden birçok üniversite talebeleri ve ehli irfandan müteşekkil büyük bir kalabalık mahkemeyi dinlemek üzere erkenden koridorları doldurmuşlardı. Üstad alkışlarla üniversiteli Nur talebelerinin kolları arasında mahkeme salonuna girdi. Maznun sandalyesine oturdu, avukatlar da geldiler, yerlerini aldılar. Mahkeme salonunda müthiş bir izdiham vardı. Binlerce kişi mahkemeyi dinlemek üzere salona girmek istiyor, kalabalık dalgalar halinde kapılardan taşıyordu. Bu hadisenin zahiri heybet ve ihtişamının aksettirdiği mana daha muazzam ve daha haşmetliydi. İslamiyet nurunun mücessem bir timsali müşahhası olan Said Nursi'ye dini kültürden mahrum olarak yetiştirilen gençlik tazim ederek minnettarlığını ifade ediyordu. Güya lisan-ı halleriyle "Ey 20. asrın zulümatını Kur'an'ın nuru ile yaran, ehli İslam'a nurlu ve beşaretli ufuklar gösteren, insanlığı fıtratına münasip yüksek ve ebedi saadete davet eden büyük mücahit, insanlığa bahusus bu vatan evlatlarına yaptığın büyük hizmeti bizler şükranla karşılıyoruz ve istikbal dahi seni takdirle yad edecektir. Sen manen ölüme yüz tutan bir nesli, maneviyat âb-ı hayatına kavuşturan bir hekim olarak çok kıymettar ve yüksek bir hizmet ifa ettin. Yokluğa, ebedi şekavete atılmak istenen bir milleti ve gelecek nesillerini Kur'an'ın nuru ile ebedi saadete ulaştırmaya ve Allah'a kavuşturmaya çalıştığını ve hayatını bu uğurda feda ettiğini biliyoruz. İmanlı nesiller seni takip edecektir. Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir, diyorlar. Salondaki kalabalığın fazla olmasından mahkemenin devamına imkan kalmamıştı. İntizamı temine tahsis edilen polisler halkın tehacümüne mani olamıyordu. Nihayet mahkeme reisinin halka hitaben, "Hoca efendiyi seviyorsanız biraz meydan veriniz ki mahkemeye devam edebilelim." demesi üzerine halk çekilmeye başladı. Bu suretle mahkemenin devamına imkan hasıl oldu. Gençlik rehberini basan matbaacı ve sonra polisler dinlendi. Daha sonra üstad ehli vukuf raporuna karşı itiraz eyledi. İkindi namazı vakti geçmek üzere olduğundan üstad namaz kılmak üzere müsaade istedi. Mahkeme reisi üstadın bu ricasını kabul ederek muhakemeye nihayet verdi. Üstad genç üniversitelilerin ve kendisini candan seven talebelerinin kolları arasında koridorlardan geçerken binlerce halk tarafından alkışlanıyor, kendisi de iki eliyle sevgili talebelerini selamlıyordu. Adliye binasının önünde 3-4 bin kişi toplanmış, üstadı görmek üzere bekliyorlardı. Üstad binlerce halkın alkış tufanı arasında merdivenlerden indi. Bu arada heyecandan ağlayanlar da vardı. Bu izdiham arasında yaya yürümek kabil olmadığı için nur talebeleri tarafından üstad bir otomobile bindirilerek Sultanahmet Camii'ne gidilmiş ve cemaatle namaz kılınarak ikametgahına götürülmüştü. Üstad 5 Mart 1952 son mahkeme günü yine genç mekteplilerle halk tabakalarından müteşekkil binlerce kendisini sevenlerin arasında mahkeme salonuna girdi. Mahkeme salonundaki izdihamın geçen defaki gibi mahkemenin devamına mani olacak dereceye varmaması için müteaddit polis müfrezeleri adliye binasının merdivenlerini ve koridorları muhafaza altına almışlar, geçitleri kapamışlardı. Bununla beraber mahkeme salonu kapılara kadar hınca hınç dolmuştu. Mahkeme başladı, şahit olarak gençlik rehberini bastıran üniversite talebesi dinlendi. İfadesinde Şark ve Garb'ın eserlerini okuduğunu, sonra Risale-i Nur eline geçtiğini, bu eserlerden aklı, fikri, ruhu ve kalbi son derece müstefit bulunduğunu, irade ve ahlakı üzerinde mühim tesirler yaptığını, gençlik rehberinin gençlerin iman ve ahlakını temin ve muhafaza yolunda büyük tesiri olması dolayısıyla bir hizmet-i vataniye yapmak emeliyle bastırdığını, suç mahiyetini haiz bir şey görmediğini söylemiştir. Üstadın müdafaası. Çok uzun süren mazlumane, maceralı hayatıma dair gayet kısa maruzatta bulunacağım. Lütfen dinlemenizi rica ederim. Mahkeme, üstadın müdafaasını serbest ve rahatça yapmasına meydan verdi. Üstad da geniş ve ferahlı bir müdafaa yaptı. Muhterem hakimler! 28 sene emsalsiz ihanetlere, işkencelere, tarassut ve hapislere maruz kaldım. Bütün bu iftira ve isnatların esası birkaç noktaya dayanır. 1. En birinci ithamları, beni rejim aleyhtarı olarak telakki etmeleridir. Malumdur ki, her hükümette muhalifler bulunur. Asayişe, emniyete dokunmamak şartıyla, hiç kimse vicdanıyla, kalbiyle kabul ettiği bir fikirden, bir metottan dolayı mes'ul olmaz. Bu hukuki bir mütarifedir. Dininde çok mutaassıp ve cebbar bir hükümet olan İngilizlerin, 100 sene hakimiyetleri altında bulunan 100 milyondan ziyade Müslümanlar, İngilizlerin küfür rejimlerini kabul etmeyip, Kur'an ile reddettikleri halde, İngiliz mahkemeleri şimdiye kadar onlara o cihetten erişmedi. Burada ve bütün İslam hükümetlerinde, eskiden beri Yahudiler, Nasraniler tabi oldukları memleketin dinine, kutsi rejimine muhalif, zıt ve muteriz bulundukları halde, o hükümetler hiçbir zaman kanunlarla onlara o cihetten ilişmediler. Hazreti Ömer, hilafeti zamanında adi bir Hristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o Hristiyan, İslam hükümetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki, adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz. Hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki komünist olmayan Şark'ta, Garp'ta bütün dünya adalet müesseselerinde cari ve hakimdir. Ben de din ve vicdan hürriyetinin bu ana umdesine güvenerek yüzlerce ayat-ı Kur'aniyeye istinaden medeniyetin bozuk kısmına hürriyet perdesi altında yürüyen mutlak bir istibdada laiklik maskesi altında dine ve dindarlara karşı tatbik edilen en ağır bir baskıya muhalefet etmiş isem, kanunlar haricine mi çıkmış oldum? Bu hilaf-ı hakikat bir hareket sayılabilir mi? Haksızlığa karşı, zulme karşı, kanunsuzluğa karşı muhalefet, hiçbir hükümette suç sayılmaz. Bilakis muhalefet meşru ve samimi bir muvazene-i adalet unsurudur. 2. Bana zulüm ve cefayı reva gören devr-i sabıkın yaptığı isnatların ikincisi, emniyet ve asayişi ihlaldir. Bu vehim ve hayal ile, bu düzme isnad ile 28 sene bana ceza çektirdiler. Memleket memleket, mahkeme mahkeme süründürdüler. Zindandan zindana attılar. Kimseyle görüştürmediler. Tecrid ettiler, zehirlediler, türlü türlü hakaretlerde bulundular. Biz ki 500 bin fedakar nur talebeleri, memleketin her tarafında emniyet ve asayişin fahri manevi muhafızlarıyız. Bize böyle bir isnatta bulunmaları günahların en büyüğüdür. Onlar bize o kadar zalimane ihanetlerde bulundukları halde, biz asla hislerimize kapılmayarak, gönüllerde emniyet ve asayişi temin yolunda, iman ve Kur'an'a hizmet yolunda, gafletle anarşiye sapanları, düştükleri fevza gayyasından kurtarmak yolunda çalışmaktan bir an hali kalmadık. Muhterem hakimler, şunu kat'î olarak arz ederim ki, bu delilsiz bir iddia değildir. Bizim zulüm ve menfa sahamız olan 6 vilayetin 6 mahkemesi, uzun ve ince tetkikler neticesinde, emniyet ve asayişi ihlal yolunda hiçbir vukuat kaydetmemiştir. Bu hareketimiz ispat eder ki, Nur Mektebi İrfanı'nın talebeleri, kalpler üzerinde işler, emniyet ve asayişin bekçisini kafalara, kalplere yerleştirir. Bizim iman derslerimiz anarşiye karşıdır, bozgunculuğa karşıdır, farmasonlara ve komünistlere karşıdır. Memleketin bütün zabıta dairelerinden sorulsun, 500 bin Nur İrfan Mektebi talebesinden birinin olsun, nizam ve intizama aykırı bir vukuatı var mıdır? Yoktur. Elbette yoktur. Çünkü hepsinin kalbinde nizam ve intizamın en sağlam muhafızı olan iman bekçisi vardır. Sebil-ü Reşad'ın 116. nüshasında Hakikat Konuşuyor başlıklı makalemde bu hakikatleri uzun uzadıya izah ettim. Bütün dünyasını, hatta icap ederse hayatını, hatta ahiretini dinine feda ettiği, bütün hayatı şehadet eden, 35 seneden beri siyaseti terk eden, müteaddit mahkemelerin o kadar incelemelerine rağmen bu yolda bir delil bulunamayan, 80'i aşmış, kabir kapısına gelmiş, dünya metaından hiçbir nesneye malik olmamış ve ehemmiyet vermemiş bir adam hakkında dini siyasete alet ediyor diyen yerden göğe kadar, gökten yere kadar haksız ve insafsızdır. Biz Nur Mektebi İrfanı şakirtlerinin Kur'an-ı Hakîm'den aldığımız hakikat dersi şudur ki, evde yahut bir gemide bir masum 10 cani bulunsa, adalet-i Kur'aniye o masumun hakkına zarar vermemek için o haneyi, o gemiyi yakmayı men ettiği halde, 10 masumu bir tek cani yüzünden mahviçin o hane, o gemi yakılır mı? Yakılırsa en büyük zulüm, en büyük hıyanet ve gadir olmaz mı? Bu sebeple asayişi ihlal yolunda %10 cani yüzünden 90 masumun hayatını tehlikeye ve zarara sokmayı, adalet-i ilahiye ve hakikat-ı Kur'aniye şiddetle men ettiği için, biz bütün kuvvetimizle bu ders-i Kur'aniye'ye ittibaen, asayişi muhafazaya kendimizi dinen mecbur biliriz. İşte bizi böyle haksız isnatlarla itham eden devr-i sabıktaki gizli düşmanlarımız, şüphe yok ki ya siyaseti dinsizliğe alet etmek istediler, yahut bilerek, bilmeyerek, bozuk ideolojileri memleketimize yerleştirmek gayretine düştüler. Görülüyor ki, nizam ve intizamı bozan, maddi manevi memleketin emniyet ve asayişini ihlal eden bizler değil, asıl onlardı. Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü'min hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle men ettiği şey, fitne ve anarşidir. Çünkü anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun ahir zamanda Ye'cüc ve Me'cüc komitesi olduğuna Kur'an-ı Hakîm işaret buyurmaktadır. İşte muhterem hakimler, 28 sene bana ve talebelerime böyle eza ve cefada bulundular ve mahkemelerde savcılar bize hakaretlerde bulunmaktan çekinmediler. Biz bunların hepsine tahammül ettik. İman ve Kur'an'a hizmet yolunda devam ettik ve devr-i sabık ricalinin bütün o zulüm ve cefalarını affettik. Çünkü onlar müstehak oldukları akıbete uğradılar. Biz de hak ve hürriyetimize kavuştuk. sizler gibi adil ve imanlı hakimler huzurunda söz söylemek fırsatını Allah bize bahşettiğinden dolayı şükrederiz. Hâdâ min fadli Rabbi. Said Nursi.